Ayrım 8, YGS, LYS Dil ve Anlatım Türk Edebiyatı, sayfa 86. Anlatım türleri: öyküleyici anlatım, hikaye etme, betimleyici anlatım, tasvir etme, coşku ve heyecana bağlı lirik anlatım, destansı epik anlatım, emredici anlatım, öğretici anlatım, açıklayıcı anlatım, tartışmacı anlatım, kanıtlayıcı anlatım, düşsel, fantastik anlatım, gelecekten söz eden anlatım, söyleşmeye bağlı anlatım, diyalog, mizahi anlatım. Öyküleyici anlatım, hikaye etme. Sanat metinlerinde öyküleyici anlatım kullanılır. Olay, kişi, mekan ve zaman öyküleyici anlatımın ortak öğeleridir. Okuyucu öyküleyici anlatımla olayın içine çekilir, olayın içinde yaşatılır. Öyküleyici anlatım türü, betimleyici anlatım türünden özellikle okuru bir olayın içinde yaşatması bakımından ayrılabilir. Roman, öykü, tiyatro, anı, gezi yazısı, biyografi, röportaj gibi türlerde öyküleyici anlatımdan yararlanılır. Öyküleyici anlatımlarda genellikle geçmiş zaman kipi kullanılır. Olaylar bir tema etrafında düzenlenir ve olay örgüsü, olay zinciri oluşur. Örnek: acele ettim içimden gelen fırtınaya yakalanmamak için. Annemin elini öptüm, kapıdan arkama su döktü, gülümsedim. Oturdu merdivenlerin başına. İlk göz gördüm annem yaşlanmıştı. Oturma değildi o, çöküvermişti. Seni bir daha göremeyeceğim oğlum dercesine baktı. Yemenisiyle gözlerini sildi. Gırtlağım düğümlenmişti. Yeryüzün tüm gözyaşları gözümdeydi. Koşar adım döndüm sokağa. Kesilmemiş son bir ağacın dibine çöktüm. Doyasıya ağladım. Betimleyici anlatım, tasvir etme. Betimleyici anlatım bir şeyi göz önüne canlandıracak biçimde anlatmadır. Yani okuduğumuz parça zihnimizde bir resim çiziyorsa betimleme yapılmıştır diyebiliriz. Betimleyici anlatım bir tablonun anlatılması, tasviri gibidir. Daha çok sanatsal metinlerde kullanılır. Öyküleyici anlatım tekniğinde bir değişkenlik, olaya bağlı hareketlilik vardır. Betimlemede ise olaya bağlı bir hareketlilik yoktur. Genellikle de durağanlık vardır. Betimlemede adeta bir resim çizilir. Tasvirlerde varlıklar donmuş gibidir. Roman, hikaye, tiyatro, oyun, gezi yazısı, röportaj, şiir gibi türlerde betimlemeden yararlanılabilir. Örnek: kış gelmişti, her tarafı kaplayan gıcırtılı karları kırağısıyla soluk gökyüzüne beyaz bir kış bastırmıştı. Bacaların üstünde duman halkaları koyulaşıyor, hemen açılıp kapanan kapılardan buğular yayılıyordu. Ocak ayının günlerinden biri akşama yaklaşıyordu. Akşam ayazı durgun havayı daha da sıkılaştırıyor, akşamın kızıl renkli son ışıkları hızla siliniyordu. Sanatsal izlenimsel betimleme, betimlenecek varlıklara kişisel duygu ve düşünceler katılır. Ayrıntılar değişik duyulardan yararlanılarak aktarılır. Okuyucuya izlenim kazandırma amacı vardır. Öznelliğin kişisel duygu ve düşüncelerin ağır bastığı betimlemelerdir. Sözcükler genellikle yan yana mecaz anlamlarında kullanılır. Örnek: güz yaprakları sararmıştı. Uçsuz bucaksız güzelim ormanın üstünden turuncu sarı altın ışıltısında ışıklar geçiyor. Ormana ılık güz güneşi düşüyordu. Pembe, mor orman laleleri otları kurumuş çatlamış toprağı yarmışlar. Bir kayayı çatlatırcasına dışarıya çıkmışlardı. Açıklayıcı, yansıtmacı, bilgilendirici betimleme, varlıkları tanıtmaya yönelik betimlemedir. Amaç bilgi vermektir. Betimlenecek varlıklara kişisel duygu ve düşünceler katılmaz. Yani ayrıntılar nesnel olarak verilir. Sözcükler genellikle gerçek anlamlarında kullanılır. Ayrıntılar aktarılırken değişik duyulardan çok yararlanılmaz. Örnek: manolya, kayısı ve söğüt ağaçlı büyük bir bahçe içinde bulunan geniş salonlu, 5 yatak odalı, parke döşemeli, kaloriferli, gömme banyolu, hazır dolaplı, açık mutfaklı müstakil ev satılıktır. Portre, kişinin dış görünüşünün veya iç dünyasının betimlenmesine portre denir. Portre, fiziki portre ve ruhi portre olmak üzere ikiye ayrılır. A. Fiziki portre, kişilerin dış görünüşünün anlatıldığı portrelerdir. Fiziki portrelerde öznel, izlenimsel veya nesnel açıklayıcı betimlemeler yapılabilir. Örnek: gördüğüm fotoğraflara karşın biraz şişman, biraz yorgun, biraz kalınlaşmış bir vücutla karşılaşacağımı zannederken, kapıdan bir ışık dalgası haline giren hayat yansımasıyla birden gözlerim kamaştı. Yüzde ellerde bir sağlık ve bahar rengi. Düzgün taranmış sarı genç saçlar. Çehresi yaşın hiçbir izini taşımıyor. Köhne tarihin bütün enkazını alevden coşkun bir nehir halinde süpüren ve yeni bir dünya oluşturan bir baş mavi gök altında bir yanardağ zirvesi gibi gülümseyerek duruyor. Ve ruhi portre kişilerin karakter, kişilik, huy ve davranış özelliklerinin anlatıldığı portrelerdir. Örnek, annesi yaşam boyunca hiç kimseye baş eğmedi, boyun bükmedi, nefret etti bu iki hareketten. Sözünde durdu, sözünde duranlara saygı duydu. Aceleci bir yapısı vardı, bir işe başladı mı hemen bitirmek isterdi. Aceleciliği sorumluluk duygusunun sonucuydu belki de. Çok hassas ve biraz asabiydi. Çabuk neşelenir, çabuk üzülürdü. Kendisini anlayacak, değerini bilecek bir adama düşseydi mutlaka çok iyi bir anne olur, etrafa mutluluklar dağıtırdı. Not, çoğu zaman fiziksel ve ruhsal betimleme iç içe olur. Kafka'nın kara gür kaşları altında gül rengi iri gözleri vardır. Esmer yüzü çok canlıdır. Kafka yüzüyle konuşur. Sözlerini yüz kaslarını oynatabilecekse oynatır. Gülümseme kaşların çatılması, dar alnın kırışması, dudakların öne çıkması ya da bükülmesi. Bu tür eylemler söylenmemiş cümleler yerine geçer. Kafka jestlere bayılır. Bu yüzden onları ölçülü kullanır. Onun jesti konuşmaya eşlik etmez. Sözlerin kopyası değildir. Bağımsız bir eylem dilinden bir sözdür. Sanki bu bildirişme aracı hiçbir bakımdan edilgin bir yansıma değil, istemin bilinçli bir anlatımıdır. Bu parçada Kafka'nın fiziki özelliklerinin yanında ayrıcı bir kişilik özelliğinden, jest ve mimiklerinden söz edilmiştir. Not: kimi zaman betimlemede tasvir edilenler hareket halinde olur. Bu nedenle öyküleyici anlatımla betimleyici anlatım karıştırılmamalıdır. Varlıkların hareket halinde olması bir olay kökenli ise, öyküleyici anlatım olay kökenli değilse betimleyici anlatım söz konusu olur. Ufuk çizgisinin ötesindeki yerler şimdi gri bir pusa bürünmüştü. Mor dumanların içinde beyaz bir ışık topu gibi martı sürüleri geçiyordu. Martılar bir sevda masalı gibi uçuyordu. Ortalık kızıl bir karanlığa battıkça onlar da eriyip kayboluyordu. Tütün sarısına dönüyor, gözlerinin siyahı aklarına karışıyordu. Güneş gitgide batıyordu. Çizgiler inceliyor, ortalık Prusya mavisi bir akşama kesiyordu. Bu parçada hareket söz konusu olmasına karşın öyküleme yoktur. Çünkü anlatım olay kökenli değildir, hareketli bir tablo söz konusudur. Not, betimleyici anlatım okura izlenim kazandırmayı amaçlar, öyküleyici anlatım okuru olay içinde yaşatmayı amaçlar. Soru, önce kırmızıların, sonra sarıların, sonra koyu mavinin, sonra daha açık mavinin göğün içinde parça parça renk renk silik silik olduğu bir gökkuşağı. Sanki yeni yaratılıyormuş gibi toprak bir kara oyunu başlatmıştı. Her şey, daha doğrusu her renk soluk silik kabından taşmış, yayılmış bir halde büyüye büyüye şeklini bulup kaybederek bir şey olmaya çalışıyordu. Önümüzde uçuk, anlamsız, hatta garip renklerle boyanmış bir duvar vardı. Bu duvarın boyunca ressamlar soyuttan somuta, kaostan şekle doğru giden bir oyundur oynuyorlardı. Yukarıdaki parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi kullanılmıştır? A. Öyküleme, B. izlenimsel betimleme, C. fiziki betimleme, D. açıklama, E. ruhsal betimleme. Cevap, parçadaki anlatım gözümüzde bir resim çiziyor. Dolayısıyla betimlemenin kullanıldığı bu parçada yazarın kullandığı garip sözünden ve yaptığı benzetmelerden kaynaklı özelliğin söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. O halde bu parça öznelliğin söz konusu olduğu izlenimsel betimlemedir. Doğru seçenek B'dir. İzlenimsel betimleme. Coşku ve heyecana bağlı lirik anlatım. Şiirler coşku ve heyecana bağlı anlatımlardır. Coşku ve heyecana bağlı olarak oluşturulan metinlerin ortak özellikleri şunlardır. Coşku ve heyecan dile getiren metinler şiirlerdir. Bununla birlikte yazarın üslubuna bağlı olarak öykü, roman, tiyatro gibi metinlerde de coşku ve heyecan uyandıran bir anlatımdan yararlanılabilir. Coşku ve heyecan dile getiren metinler duyguları harekete geçirmek yanında kimi zaman okura edebi zevk vermek amacıyla da yazılabilir. Bu metinler sevinç, özlem, mutluluk, mutsuzluk, heyecan gibi duyguları duyguları ifade eden anlatımlardır. Dolayısıyla bu metinlerde özellikle duygu ve çağrışım değeri olan sözcükler seçilir. Sözcükler daha çok yan ve mecaz anlamlarda kullanılır. Anlatımda söz sanatlarından, imgelerden yararlanılır. Coşku ve heyecan dile getiren metin türü olan şiirlerde ahenk yaratmak için mısraların kümelenme biçiminden, sözcük tekrarlarından, sözcük seçiminin sağladığı ses akışlarından, aliterasyon ve asonanstan, uyak, redif ve ölçüden yararlanılabilir. Örnek: Gizli Sevda. Hani bir sevgilin vardı 7-8 sene önce. Dün yolda rastladım, sevindi beni görünce. Sokakta ayaküstü konuştuk oradan buradan. Evlenmiş, çocukları olmuş, bir kız bir oğlan. Seni sordu. Hiç değişmedi dedim, bildiğin gibi. Anlıyordu. Mesutmuş, kocasını seviyormuş. Kendilerinmiş evleri. Bir suçlu gibi ezik, sana selam söyledi. Behçet Necati Gil. Not: coşku ve heyecana bağlı anlatım ile öyküleyici anlatımı karşılaştıralım. Coşku ve heyecana bağlı anlatımlar daha çok şiirle ifade edilirken, öyküleyici anlatımlar öykü, roman gibi düz yazılarda kullanılır. Coşku ve heyecana bağlı anlatımlar şiirle ifade edildikleri için bu anlatımlarda geleneksel olarak ölçü, uyak, redif ve söz sanatları bulunur. Buna karşın yazar secili sanatlı bir anlatım kaygısı gütmüyorsa, öyküleyici anlatımlarla bu şiirsel unsurlar bulunmaz. Coşku ve heyecana bağlı anlatımlarda duygu ön planda olduğundan çağrışımlara açık bir dil söz konusudur. Öyküleyici anlatımlarda ise olay veya durum ön planda olduğundan yer, zaman, kişiler, olay veya olay örgüsü bulunur. Destansı epik anlatım. Destan, tarihsel gerçekliğe bağlı bir olayın olağanüstü olay ve kişilerle anlatıldığı uzun şiirlerdir. Destansı anlatım ise olağanüstü olay ve kişilerin anlatıldığı metinleri karşılar. Destansı anlatım daha çok şiirlerde doğal destanlar, yapma destanlar, kahramanlık konulu mesnevilerde görülür. Destansı epik anlatım hikaye, roman ve tiyatro türlerinde de kullanılabilir. Destansı anlatımlarda bir devinim, hareket, fiil, yapıp etmeler söz konusudur. Olaylar zincir halkaları gibi birbirine bağlıdır. Olaylar zinciri bir roman gibi uzar gider. Bu bakımdan destansı anlatımlarda kişiler, zaman, mekan ve olay hikayenin unsurları bulunur. Destansı anlatımlarda tarihsel bir gerçekliği olan olaylar, savaş, kahramanlık, göç, doğal afet ve bunun gibi vardır. Bu tarihsel olaylar olağanüstü olay ve kişilere bezenerek anlatılır. Anlatımda abartı söz konusudur. Öyküleme ve betimlemeden yararlanılır. Destansı anlatımda yiğitçe bir söylem vardır. Coşku ve heyecan söz konusudur. Sanatlı bir dil kullanılır. Örnek: Kuvayi Milliye Destanı'nda. Dağlarda tek tek ateşler yanıyordu ve yıldızlar öyle ışıltılı, öyle ferahtılar ki. Şayak kalpaklı adam nasıl ve ne zaman geleceğini bilmeden güzel, rahat günlere inanıyordu. Ve gülen bıyıklarıyla duruyordu ki mavzerinin yanında. Birdenbire 5 adım sağında onu gördü. Paşalar onun arkasındaydılar. O saati sordu. Paşalar 3 dediler. Sarışın bir kurda benziyordu ve mavi gözleri çakmak çakmaktı. Yürüdü uçurumun başına kadar, eğildi durdu. Bıraksalar ince uzun bacakları üstünde yaylanarak ve karanlıkta akan bir yıldız gibi kayarak koca tepeden Afyon Ovası'na atlayacaktı. Nazım Hikmet. Emredici anlatım, uyulması beklenen bir emri yönlendirmeyi, telkin ve öneriyi aktarmak amacıyla kullanılan anlatım türüdür. Kanunlar, toplumsal kurallar, trafik kuralları, eşyaların kullanım kılavuzları, didaktik kimi şiirler emredici anlatıma örnektir. Emredici anlatımlarda öğretme, açıklama, bir şey yaptırma, bir davranışı gerçekleştirmeye zorlama anlamları vardır. Emredici anlatımlar sözlü veya yazılı olabilir. Emredici anlatımda emir, telkin ve öneri anlamı taşıyan sözcüklere sıkça yer verilir. Emredici anlatımlarda daha çok fiil cümlesi kullanılır. Emredici anlatımda fiiller genellikle emir kipiyle çekimlenir. Örneğin: dur, bak, çık, git. Geniş zaman çekimlerde emredici anlatımlarda kuralların her zaman geçerli olacağı anlamını vermek için kullanılır. Örneğin: kırmızı ışıkta durmayan araçlara ceza kesilir. Bu kanun değiştirilemez. Bildirme eki olan dır, dir, tur tür de kesinlikle bildirdiği zaman anlatma emredicilik kazandırır. Örneğin borçlar zamanında ödenecektir. Emredici anlatımlarda dil alıcıyı harekete geçirmek işlevinde kullanılır. Emredicilikte açık anlaşılır bir dil tercih edilir. Örnek, sevginin önünde bütün insanları dostun bil, kardeşin bil kızım. Sevincin ürünüdür insan, nefretin değil. Zulmün önünde dimdik tut onurunu. Sevginin önünde eğil kızım. Ata ol, Behram ol. Öğretici anlatım. Öğretici anlatımlar bilimsel özelliği olan yazılardır. Öğretici anlatım daha çok ders kitaplarında, ansiklopedilerde kullanılır. Okura bilgi vermek, bir olayın kavram veya nesneyi açıklamak, anlatmak veya bildirmek amacıyla yazılır. Tartışmacı anlatımlarda okuru ikna etmek için öğretici anlatımlardan yararlanabilir. Öğretici anlatımlarda sanatsal kaygı güdülmez. Dil göstergesel işlevde kullanılır. Sözcükler genellikle gerçek anlamlarında kullanılır. Söz sanatlarına, sözcüklerin mecaz anlamlarına yer verilmez. Anlatımın akıcı, yalın, açık ve tutarlı olması gerekir. Öğretici anlatımda uslup hedeflenen kitleye, seçilen konuya, zihniyete göre değişir. Örnek, eleştiri bir sanat eserini bütün yönleriyle inceleyerek onun değerli ve değersiz yanlarını, kendi türünde içindeki yerini belirten yazılardır. Türk edebiyatına eleştiri Tanzimat döneminde başlamıştır. Fransızca kritik sözcüğüyle karşılanan bu tür, Batı'da herhangi bir şeyi kötü yanlarıyla değerlendirme anlamını taşıdığı halde, Tanzimat dönemi edebiyatımızda başka birinin davranışını beğenmediğini söyleme, çıkışma anlamına gelen muahaze sözcüğüyle karşılanmıştır. Edebiyatı cedide sanatçıları iyi eseri kötü eserden ayırma anlamında tenkit sözcüğünü kullanmışlardır. Muhakeme, ilmi nakt, İntikat gibi sözcüklerle de adlandırılan bu tür Cumhuriyet döneminde daha çok eleştiri sözcüğüyle karşılanmıştır. Açıklayıcı anlatım, bir konuyu öğretmek veya herhangi bir şeyle ilgili bilgi vermek amacında olan anlatım biçimidir. Tanımlamalardan, açıklayıcı betimlemelerden, tanık göstermelerden, sınıflandırmalardan, örneklendirmelerden, karşıtlıklardan, benzerliklerden, sayısal verilerden ve bunun gibi yararlanılır. İfadeler açık ve kesindir. Aydınlatma ve bilgi verme amacı taşıyan açıklayıcı anlatımlarda tartışmada olduğu gibi karşındakinin düşüncesini değiştirme, onu ikna etmek amacı yoktur. Açıklayıcı anlatımda sözcükler genellikle gerçek anlamda kullanılır. Örnek, insan düşünen bir varlıktır. Sokrates, düşünmek ruhun kendi kendisiyle konuşmasıdır der. İç konuşmalarımızda kendimizi motive edip güçlendirebileceğimiz gibi zihnimizde çaresizin örümcek ağlarını da örebiliriz. Araştırmalara göre aklımızdan günde ortalama 60 bin ile 80 bin arasında düşünce geçmektedir. Başka bir araştırmada iç konuşmalarımızın %75'inin kötümser, üzüntü verici, güçsüzleştirici olduğu bulunmuştur. Bunun anlamı içimizden konuşuruz ama bir derdimiz olduğunda. Not, öğretici anlatım bilimsel bir konuda ansiklopedik içerikli bilgiler vermeyi amaçlar. Açıklayıcı anlatım herhangi bir konuda okura bilgi vermeyi, bir şeyler öğretmeyi amaçlar. Tartışmacı anlatım bir düşünceye karşı çıkışı ifade eden anlatımlardır. Bir paragrafta karşıt bir düşünce yoksa bu paragrafa tartışma paragrafı diyemeyiz. Tartışmacı anlatımda farklı bakış açılarının olabileceği konular ele alınır. Yazar karşıt görüşü çürütüp kendi görüşünü savunmak amacında olduğu için düşüncelerini kanıtlama yoluna gider. İnandırıcılığı sağlamaya çalışır. Bunun için de kanıtlayıcı örnekler verme, istatistiklerden yararlanma, karşılaştırma, tanık gösterme gibi yollara başvurur. Tartışmacı anlatımda dil göstergesel işlevde kullanılır. Duygu ve düşünceler açık ve net ifade edilir. Gereksiz ifadelere yer verilmez. Yalın, sanatsız bir dil kullanılır. Kesin ve kanıtlanmış bilgiler kullanılır. Tartışmada üstelik çünkü gerçekten de ama o halde gibi mantıksal bağlaçlara çok sık rastlanır. Karşı görüş sahibine veya okura seslenen sorular soran bir üslup kullanılır. Örnek, bakıyorum çevremdeki insanlara, çevrelerinde gördükleri ve bazı konularda bilgisi olanlara bilgi insan diyorlar. Şaşırıyorum bu değerlendirmeye. Salt öğrenme, bazı konularda bilgi sahibi olma, bilgelik midir? Bence önemli olan sahip olunan bilgilerin hayata geçirilmesidir. Ayrıca öğrenilenler hiçbir zaman yeterli değildir. Çünkü hayatta öğrenilecek o kadar çok şey var ki. Bana göre bilgelik, bilgilerin hayata uygulanmasıdır. Bilgelik, insanın bilmediği şeylerin farkına varmasıdır. Bilgelik, kafam her şeye açık, daha işin başındayım, bilmediğin şeylerin 100 katı kadar çok şey var öğrenilecek diyebilmektir. Bence bilgelik tüm bunların toplamıdır. Burada yazar, bazı konularda bilgisi olan kişilere bilge insan sıfatının verilmesine karşı çıkmakta, karşı çıkma nedenini ortaya koymakta, okuyucuya sorular sorarak bence, bana göre, çünkü gibi sözcüklerle okuru düşündürüp bu düşüncesine inandırmaya çalışmaktadır. Yazarın amacı okuru kendi düşüncesine doğruna ikna etmektir. Bundan dolayı burada bir tartışma söz konusudur. Örnek, babalarla çocuklar birbirlerini anlamıyor diye yapılan eleştiriye katılmıyorum. Çünkü uygarlık değiştiren bir toplumda babalarla çocuklar elbette anlaşamayacak. Bugün babalarla çocuklar arasındaki bilgi, inanç, töre, dünya görüşü ve bunun gibi bakımdan anlaşmazlık neden yadırganıyor? Biz babalarla çocukların anlaşamamalarından değil, anlaşmalarından korkmalıyız. Eğer anlaşırlarsa gelişme durmuş demektir. Bu parçada yazar, babalarla çocukların anlaşmaları gerektiği düşüncesine karşı çıkmaktadır. Yazar, çocukların babalarına göre daha ileride olmaları gerektiğini savunmakta ve bunu okuyucuya da kabul ettirmeye çalışmaktadır. Yazarın savunduğu düşünce tez, çünkü bağlayıcıyla da desteklenmiştir. Not, bir tartışma paragrafında ana düşünce genellikle paragrafın sonunda bulunur. Savunulan düşünce ana düşünceyi oluşturur. Güzelliğin görece olduğu doğru değildir. Toplumu oluşturan bireyler birçok güzel tanımında birleşiyor. Bir bakıma moda konusuna benziyor bu. Moda başlangıçta bir tür kişisel ve yaratılan güzelliktir. Yeni olduğu için de görecelidir. Ancak bu yaratılan güzellik gerçekte ortak bir çabanın ürünüdür. Eliot'un dediği gibi, bugün geçmişle yönetilir, geçmişte bugünle değişime uğrar. Nitekim bunun böyle olduğunu, güzelliğin ortak bir çabadan kaynaklandığını, geçmiş yıllarda yapılan 10 araştırmadan 8'i doğruluyor. Bu parçada karşı çıkılan görüş, antitez, güzelliğin öznel olduğudur. Yazar bu düşünceye karşı çıkmakta, güzelliğin ortak bir çabanın ürünü olduğunu savunmaktadır. Bu tez parçanın sonuç cümlesinde açıkça ifade edilmiştir. Kanıtlayıcı anlatım. Bir görüşü kabul ettirme, aydınlatma, inandırma amaçlanır. Okuyucu, dinleyici ikna etmek, düşündürmek amacıyla bazı sözcük ve sözcük grupları aralıklarla tekrar edilir. Kanıtlayıcı anlatım için örneklemelere, sayısal verilere, tanımlamalara, tanık göstermelere ve açıklamalara başvurulur. Hitap edilen toplumun kültür düzeyi, beklentileri göz önünde tutulur. Dil göndergesel işlevde kullanılır. Sözcükler genellikle gerçek anlamında kullanılır. Örnek, son araştırmalara göre Ahmet Haşim'in şiirlerinde kullandığı sözcük sayısı çoğu büyük şaire göre oldukça sınırlı. Toplam 1446 sözcükle şiir yazmış merdiven şairi Mehmet Fuat hatırlatıyor. Firdevs'i 8300 sözcükle, Kuzuli Yalnız gazellerinde 4000 sözcükle, Orhan Veli ise 3945 sözcükle yazmıştır. Çok küçük sözcüğüyle Ahmet Haşim duyuşta, düşünüşte, belki bile isteğe ufkunu daraltıyor. Kendi duyuşunu ısrarla vurgulamayı tercih ediyordu. Not, tartışmacı anlatım, bir saf, tez, savunulan düşünce mutlaka vardır. Kanı değiştirmeyi amaçlar. Kanıtlayıcı anlatım, sayısal verilerden, örnek veya belgelerden yararlanılarak bir konuyu ispatlama amacıyla yazılan yazılardır. Tartışmacı anlatımlarda okuru ikna etmek için kanıtlayıcı anlatıma başvurulabilir. Düşsel fantastik anlatım, fantastik anlatım konusunu hayal ürününden, düş gücünden alan anlatımlardır. Masallarda, destanlarda, mesnevilerde fantastik, düşsel unsurlardan yararlanılmıştır. Günümüzde de hayal gücü çoğunlukla fantastik ve bilim kurgusal metinlerde karşımıza çıkar. Düşsel anlatımların kullanıldığı metin türlerinin roman, hikaye ve az da olsa şiirler olduğunu söyleyebiliriz. Büyü ve vampir konulu anlatımlardan başka insan örümcek adam olması, Süpermen olup uçması, Yüzüklerin Efendisi olması fantastik düşsel anlatımın ürünüdür. Olağanüstü ve fantastik düşsel unsurlarla yüklü olan bu anlatımlarda hayali kişiler ve mekanlar söz konusudur. Düşsel fantastik anlatımlarda gerçekte var olmayan kişileştirilmiş varlıklar bulunur. Düşse anlatımlarda zaman gerçekte var olmayan bir zamandır. Uzaylıların dünyayı istila ettikleri bir zaman ve bunun gibi. Ancak yaşananlar gerçek hayatta yaşanıyormuş gibi anlatılır. Bununla birlikte zaman kimi kez masallarda olduğu gibi belirsiz, kimi kez geçmişte veya gelecekteki belli bir zaman dilimidir. Hayal, abartma, varsayım ve olağanüstülükler fantastik olayların özellikleridir. Hayal gücünün sınırsız olduğu bir anlatım söz konusudur. Olaylar gerçeklikten oldukça uzaktır. Fantastik anlatımlarda genellikle öyküleyici ve betimleyici anlatımlar kullanılır. Fantastik düstel metinler kurmaca metinlerdir. Batı'da J.R.R. Tolkien, Türk Edebiyatı'nda Nazlı Eray, fantastik anlatımın en önemli isimleridir. Düşsel kurmaca metinlerin, düşsel olmayan kurmaca metinlerden farkları şunlardır. Fantastik metinlerde konu ve tema olağanüstü ve düşsel özellikler gösterir. Fantastik olmayan kurmaca metinlerde yaşanmış veya yaşanabilecek olaylar söz konusudur. Fantastik metinlerde kişiler ve mekanda olağanüstü fantastik düşseldir. Fantastik metinlerde kişiler vampir, cadı, üç başlı ejderha gibi hayalidir. Fantastik düşsel olmayan kurmaca metinlerde ise kişiler günlük hayatta karşılaşabilecek gerçekliktedir. Fantastik metinlerde mekan gökyüzüne asıl duran bir kent, yer altında bir periler ülkesi gibi gerçekte var olmayacak nitelikte olağanüstü düşseldir. Düşsel olamayan kurmaca metinlerde ise mekan gerçek hayatta rastlayabileceğimiz konak, orman, köy gibi yerlerdir. Fantastik düşsel metinlerde zaman düşsel olayın geçtiği bir zamandır, yani hayalidir, vampirlerin ortaya çıktığı bir gece ve bunun gibi. Düşsel olmayan kurmaca metinlerde ise zaman gerçekte yaşanabilen bir zamandır, bir yaz gecesi bunun gibi. Fantastik düşsel metinlerin düşsel olmayan kurmaca metinlerde ortak noktaları şunlardır. Yer, zaman, kişiler ve olay yapıyı oluşturan unsurlar olarak düşsel olmayan metinlerde bulunduğu gibi düşsel metinlerde de bulunur. Düşsel anlatımda düşsel olmayan kurgusal anlatımlarda olduğu gibi bir olay örgüsü vardır. Düşsel olan ve düşsel olmayan metinlerde haber kipleri kullanılır. Bunlardan en çok öykülemelerde kullanılan bilinen geçmiş zaman, dili geçmiş zaman tercih edilir. Örnek, yanılmıyorsam bu İzmir'deki Mişmiş Pastanesi'ndeydi. Havada uçarken içindeki koltuk ve sandalyeler birbirine çarparak devriliyordu. Garsonlar panik içinde pencerelerin kenarlarını tutmuşlardı. Gümüş rengi yuvarlak tepsiler yerlerde yuvarlanıyordu. Cam mekanlı pasta dolabının içindeki cins bir cins pastalar, profiteroller, adisabalar, milföyler, taze peynirler ve sade poğaçalar, ay çörekleri ve peynirli pideler birbirine karışmıştı. Pastane güm diye sol yanımdaki alçak tepenin üstüne kondu. Ben daha ne olduğunu anlayamadan bu kez de sol yanımdaki tepeden sağ yanıma doğru bir ev odası fırlatılmıştı. Odadaki karyola bir yana kaymıştı. Perde kornişleri yere düşmüştü. Duvardaki bir harita ve birkaç resim sallanıp duruyordu. Köşedeki kitaplıktan bazı kitaplar havaya fırlamıştı. Şaşırmıştım. Ayağa kalkmış neler olduğunu anlamaya çalışıyordum. Kardeşim nedir bu? Ne oluyor böyle? Havada odalar, pastaneler uçuyor. Yoksa ben mi yanlış görüyorum? Diye sordum. Çingene başını salladı. Doğru görüyorsun abla dedi. Gerçekten havada pastaneler, odalar uçuşuyor. Şu iki ayrı tepenin üstündeki iki aşık var. Kavga edip ayrılmışlar. Yani ilişkiyi bitirmişler. Senin anlayacağın. Şimdi anılarını paylaşıyorlar. Anladığım kadarıyla kim neyi istemezse ötekine fırlatıp atıyor. Gelecekten söz eden anlatım. Gelecekte olması düşünülen durumlarda söz eden anlatımlardır. Anlatım çoğu zaman gerçekçi değildir. Roman, hikaye, tiyatro, şiir ve denemelerde kullanılan bir anlatım çeşididir. Varsayım gelecekten söz eden anlatım vazgeçilmez unsurudur. Gerçeklikten yola çıkılarak tahmini dayanılan bir anlatım vardır. Thomas More'un Ütopya kitabında olduğu gibi gerçekleşmesi istenilen düşünceler Ütopya anlatılır. Yer, zaman, kişiler ve olay diğer kurmaca metinlerde olduğu gibi gelecekten söz eden anlatımlarda da yapıyı oluşturan unsurlardır. Bu anlatımda da diğer kurmaca metinlerde olduğu gibi olay örgüsü bulunur. Yazar gelecekten haber vermek veya gelecekte olmasını beklediği ideallerini anlatmak amacıyla genellikle gerçekçi olmayan hayalperest bir biçimde yazar. Gelecekten söz eden anlatım ile fantastik anlatım. Gelecekten söz eden anlatımda da düşsel fantastik anlatımda da hayal ürünü kişiler, olaylar ve durumlar söz konusudur. Gelecekten söz eden anlatımda gelecekte olabilecek olması istenen durumlar, olaylar, kişiler söz konusudur. Düsse anlatımda olağanüstü özelliklere sahip gerçek hayatta olmayan kişiler bulunur. Gelecekten söz eden metinlerde gelecek zaman anlatılırken düssel metinlerde zaman belirsizdir. Gelecekten söz eden anlatımda yaşanabilecek yaşanması istenen konular, düssel anlatımda olağanüstü yaşanması mümkün olmayan konular ele alınır. Örnek, düşle ki kötülük diye bir şey yok. Bunu başarmak kolay eğer bir kez denersen. Ayaklarımızın altında yemyeşil vadiler, üzerimizde yalnız gökyüzü. Düşle ki yarın kaygısı diye bir şey yok. Tüm insanlar sadece bugün için yaşıyor. Hırslar tükenmiş, aşk gözlüğe gerek kalmamış. Herkesi mutlu olduğu bir dünya. Düşle ki tüm insanlar barış içinde yaşıyor. Hayalperest olduğumu söyleyebilirsin ama umudum var. Söyleşmeye bağlı anlatım, diyalog. Sohbet, söyleşi, mülakat, konuşma, diyalog, karşılıklı konuşma ve kimi durumlarda da monolog, iç konuşma metinleri söyleşmeye bağlıdır. Roman, hikaye, öykü, tiyatro, mülakat ve röportaj gibi türlerde söyleşmeye bağlı anlatıma yer verilir. Karşılıklı konuşmalar konuşulan kişi ve bağlama göre farklı özellikler gösterir. Söyleşmeye bağlı anlatımlarda jest ve mimiklere önem verilir. İfadeyi güçlü hale getirmek için söz tekrarlarından yararlanılır. Örnek, Sokrates ağlayan karısına dönerek sorar, "Niçin ağlıyorsun?" Karısı cevap verir, "Bu zalimler seni haksız yere öldürecekler." Sokrates, "Ya haklı olarak öldürseler daha mı iyi olacaktı?" Mizahi anlatım, roman, hikaye, tiyatro, şiir gibi türlerde kullanılır. Karşıt durum ve hareketlerden karşıt sözcük ve sözcük gruplarında yararlanılır. Dil genellikle sanatsal işlevde kullanılır. Düşündürmek ve eğlendirmek amaçlanır. Mizahi anlatımda ses tonu, taklit, görünüş, hareket ve konuşma önem taşır. Not, mizahi anlatımda humor ve ironiden yararlanılabilir. Humor, gülmece, alay, dalga geçme, hafife alma, boş verme. İroni, dolaylı ve alaylı anlatımda yapılan mizah. Örnek, rivayete göre hoca merhumun bir komşusu varmış. Ödünç aldığı eşya yahut araç gereci geri götürmekte ihmalkar davranır. Unutturabilirse hiç geri getirmez yahut o kadar hoyrat kullanılmış ki ne alırsa bozuk, kırık, delik, kopuk, sakat olarak iade edermiş. Hoca bu komşusuna önceleri hatırını sayarak bir şey söylememişse de içten içe öfkelenip artık ödünç bir eşya vermemeyi ahdetmiş. Ertesi gün komşusunu kapıda görünce tamam demiş içinden, bu sefer ne istese vermeyeceğim. Adam her zamanki pişkinlikle, hocam demiş, urgan lazım oldu, sizinkini ödünç alabilir miyim? Hoca derhal bir mazeret uydurmak için zihnini kurcalamışsa da aklına bir çare gelmemiş. O sırada hanımın un elemekte olduğunu görüp, kusura bakma komşu, bizim hanım urgana un serecek. Aman hocam, hiç ipe un serilir mi? Vallahi komşu, vermeye gönlüm olmayınca ipe un da serilse yeridir. Düşünceyi geliştirme yolları. Düşünce paragraflarında yazar düşüncesini okura benimsetmek ister. Bunun için de örneklendirme, karşılaştırma, tanık gösterme, kanıtlama, benzetme, somutlama, soyutlama ve tanımlamalardan yararlanır. Bir örneklendirme, yazar konuyu pekiştirmek veya savunulan düşünceyi inandırıcı kılmak amacıyla örneklendirmelere başvurur. Örneklendirmeler genellikle örneğin, söz gelimi, mesela sözcükleriyle kurulur. Sanat eserlerini konunun amaç değil sadece bir araç olduğunu birçok şairin aynı konuyu işlemeleri de gösterir. Leyla ile Mecnun konusu üzerine birçok şairimiz eser vermiştir. Ama bunlardan ancak Fuzuli'ninki yaşamakta ve gerçek bir dert taşımaktadır. Yukarıdaki parçada yazar bir sanat eserine konunun değil anlatımın, üslubun önemli olduğunu okura kabul ettirmek için Fuzuli'nin Leyla ile Mecnun konu edindiği mesnevisine örnek vermiştir. Eğer bir sanat eserinde konu esas olsaydı, okumuş olduğumuz bir romanın konusunu bildiğimiz için tekrar tekrar okunması anlamsız olurdu. Oysa Goryo Baba gibi romanları defalarca okuyanlar sayısız denecek kadar çoktur. Yukarıdaki tartışma paragrafında yazar Goryo Baba'yı örnek olarak kullanmıştır. İki karşılaştırma. Aralarında benzerlikler veya karşıtlıklar bulunan iki kişiyi karşılaştırmadır. Karşılaştırmada karşılaştırılan ögelerden bir diğerinden daha farklı bir özelliğe sahip olabilir. Hayvan kendi dışındaki doğayı yalnızca kullanmakta yetinir ve yalnız kendi varlığı aracılığıyla onda değişiklikler yaratır. Oysa insan doğayı değiştirmekle onu kendi amaçlarına hizmet eder, durumu getirir, onun efendisi olur. Karşılaştırmalarda benzerlikler, ortaklıklarda da söz konusu olur. Tutunamayanlar ile kara kitap anlatıları birbirine benzerlikler gösterir. Her iki roman da öykü içine yerleştirilmiş öykülerle kurgulanmış. Her ikisinde romanın baş kişisi olduğu küçük bir not sonucu arama serüvenine başlıyor. Bu iki romanda da baş kişiler Batı yazarlarının hayran kişileri olup biraz Hamlet, biraz da Don Quixote'turlar. 3. Tanık gösterme. Tanık gösterme savunulan düşünceyi inandırıcı kılmak amacıyla bilim, sanat ve siyaset adamlarının sözlerinden yararlanmaktır. Yazarın savunduğu düşünceyle tanığın sözü birbiriyle paralellik göstereceğinden tanığın sözü aynı zamanda ana düşünceyi oluşturur. Tanık göstermede alıntılanan söz ister doğrudan anlatımla ister dolaylı anlatımla aktarılabilir. Bir toplumun dünya görüşünü belirleyen ana güçlerden biridir dil. Dilinde devrimsel bir dönüşüm yapmadan o toplumun dünya görüşünü, düşünüş ve yaşayış biçimi değiştirmesi olanaksızdır. Bunu bir söylevinde Atatürk de belirtir. Uygarlık yolunda başarı, yenilikleri kavrayıp uygulamaya, yenileşmeye bağlıdır. Toplumsal yaşayışta, ekonomik yaşayışta, ilim ve fen alanında başarılı olmak için biricik ilerleme ve gelişme yolu budur. Bu parçada yazar, dilin toplumların dünya görüşünü belirleyen ana güçlerden biri olduğu düşüncesini giriş cümlesinde verdikten sonra yerleşmenin önemini anlatmanın bir yolu olarak Atatürk'ün sözlerini alınlamış ve bunu tanık göstermiştir. Dikkat, bu parçada bilim, sanat ve siyaset adamlarının sadece adı geçiyorsa bu tanık gösterme değil, örneklemedir. Tanzimat döneminde sanatçılar haklı dönüştürme çabasına girmişlerdi. Tanzimat döneminde sanatçılar halkı dönüştürme çabasına girmişlerdir. Namık Kemal ve Ziya Paşa'nın halkı bilinçlendirmenin yolu olarak edebiyatı araçı olarak kullandıklarını şiirlerini çok açık bir şekilde görebiliriz. Bu parçada Namık Kemal ve Ziya Paşa'dan söz edilmesi tanık göstermenin yapıldığı anlamına gelmez. Dikkat! Her alıntı tanık gösterme değildir. Alıntının tanık gösterme olması için alıntının parçada savunulan düşünceyi desteklemesi gerekir. Öyle görünüyor kitaplara başvurmak, tartışmak, ön yargılı olmadan düşünebilmek, inançla aklı birbirinden ayırabilmek için daha çok zamana ihtiyacımız var. Yoksa kişi ben laik değilim, Müslümanım diye ortaya çıkar mı? Bu tartışma parçasında tırnak içine alınan cümle bir konuda yetkinliği olan bir kişiden değil, günlük sıradan konuşmalardan bir alıntıdır. Ana düşünceyi kanıtlama yeterliğine sahip bir alıntı değeri taşımadığı için cümle tanık gösterme olarak değerlendirilemez. 4. Sayısal verilerden yararlanma. Yazarın düşüncesini doğrulamak amacıyla belgeler, istatistiki sonuçlar, tarihi kanıt ve yazışmalar gibi herkesin kabul etmek zorunda olduğu şeyleri kullanmasıdır. Tanzimat döneminde yazar ve şairlerimizin %79,5'u İstanbul'da, %7,1'i Anadolu'da doğmuştur. Cumhuriyet'ten sonra ise bu oranlarda büyük bir değişme olmuş. İstanbul doğumlarının oranı %29, Anadolu doğumlarının oranı ise %67 olmuştur. Bu bize Türk Edebiyatı'nın halkçı bir nitelik kazandığını göstermez mi? Bu parçada yazar, Türk Edebiyatı'nın halkçı bir kimlik kazandığını kanıtlamak amacıyla sayısal verilerden yararlanmıştır. 5. Benzetme, aralarında benzerlik olduğu düşünülen iki şeyden güçsüz olanın güçlü olanına benzetilmesidir. Türküler de kilimler gibi eskidikçe değer kazanır cümlesinde eskiliyle değer kazanmakta esas güçlü olan şey kilimdir. Türkü ise güçsüz olan bir unsur olarak kilime benzetilmiştir. Anılar eski bir sandık odasındaki gaz lambası gibidir. Benzeyen anılar kendisine benzetilen eski bir sandıktaki gaz lambası. 6. Somutlama, soyut kavramları somut bir şeye benzetmektir. Soyut olan bir şeyi karşındakini anlatabilmek için somutlamalardan yararlanılır. Yalnızlık bir yağmurdur, çisil çisil yağan. Yalnızlık soyuttur. Bu soyutluğu anlatabilmek için yalnızlık somut bir şey olan yağmura benzetilmiştir. Kuşku insanı içten içe kemiren bir kurttur. Bu cümlede soyut bir kavram olan kuşku somut bir şey olan kurta benzetilmiştir. Zaman bir kuştur, elimizden fazla tutmadığımız cümlesinde soyut bir kavram olan zaman soyut bir şey olan kuşa benzetilmiştir. Dolayısıyla soyut somutlanmıştır. 7. Soyutlama, somut şeylere soyut anlamlar yüklemektir. Sessiz giden trenler kaybolan birer ümittir. Bu cümlede trenin gidişi somuttur. Bu somutluk kaybolan ümitlere yani bir soyutluğa benzetilmiştir. Kayan yıldızlar gönlümün çaresizliğidir cümlesinde yıldızların kayması somut bir şeydir. Bu somutluk soyut bir şeye, günün çaresizliğine benzetilmiştir. Dikkat, somutlamada benzeyen soyut, soyutlamada ise benzeyen somuttur. 8 tanımlama, bir şeyin nitelikleriyle anlatmaya tanımlama denir. X nedir sorusuna cevap veren cümle tanım cümlesidir. Sanat hayatı yüceltme ve daha anlamlı kılma sanatıdır cümlesi bir tanım cümlesidir. Çünkü bu cümle sanat nedir sorusunun cevabı niteliğindedir. Lirik şiir duyguların çok etkili ve coşkulu bir biçimde konu edildiği şiir türüdür. Bu cümle lirik şiir nedir sorusunun cevabı olduğu için bir tanım cümlesidir. Soru, aşağıdaki cümlelerden hangisi bir tanım cümlesi değildir? A. Müzik insanın çağrışımlarını kendine özgü bir dille anlatan sanat dalıdır. B. Eğitim bireyin ruhunu, davranışlarını ve gündelik yaşamını değiştirme işidir. C. Uyak günümüzde pek kullanılmasa da özellikle halk şiirinde kullanılmıştır. D. Okumak kişinin metnin karşısında yaptığı düşünsel bir etkinliktir. E. Dil insanlar arasında iletişimi sağlayan bir araçtır. Cevap, yukarıdaki A, B, D ve E seçeneklerinde müzik nedir, eğitim nedir, okumak nedir ve dil nedir sorularının cevabını buluruz. Ancak C'de uyak nedir sorusunu soramıyoruz. Ayrıca bu cümlede uyağın özelliği ilgili herhangi bir ifade de yok. Dolayısıyla doğru cevap C'dir. Uyak günümüzde pek kullanılmasa da özellik halk şiirinde kullanılmıştır. Soru. Duydum ki bizi bırakmaya azmediyorsun etme. Başka bir yer, başka bir dosta meylediyorsun etme. Ey ay, felek harap olmuş, ziyan olmuş senin için. Bizi öyle harap, öyle ziyan ediyorsun etme. Ey makamı var ve yokun üstünde olan kişi. Sen varlık sahasını öyle terk ediyorsun etme. Sen yüz çevirecek olsan ay kapkara olur gamdan. Sen ayın da evini yıkmayı kastediyorsun etme. Şekerliliğin içinde zehir olsa dokunmaz bize. Sen zehri o şeker, şekeri zehrediyorsun etme. Harama bulaşan gözüm güzelliğinin hırsızı. Ey hırsızlığa da değen hırsızlık ediyorsun etme. Aşıklarla başa çıkacak gücün yoksa eğer, aşk öyleyse ne diye hayret ediyorsun etme. İsyan et ey arkadaşım, söz söyleyecek an değil. Aşkın baygınlığıyla ne meşk ediyorsun etme. Mevlana'ya ait yukarıdaki metnin anlatımı türü aşağıdakilerden hangisidir? A. Betimleyici anlatım. B. Söyleşmeye bağlı anlatım. C. Coşku ve heyecana bağlı anlatım. D. Düşsel fantastik anlatım. E. Destansı epik anlatım. Cevap. Soruda verilen metinde abartma, benzetme, tezat, nida gibi söz sanatlarına başvurulmuştur. Ayrıca parça şiir türünde başka bir ifadeyle coşku ve heyecana bağlı lirik bir metindir. Bu bakımdan doğru seçenek C'dir. Coşku ve heyecana bağlı anlatım. Soru, onların her birini ayrı ayrı anlatmak neredeyse olanaksızdır. Çünkü hepsi birbirine benzer. Henüz cemreler bile düşmeden, kışın hükmü sürerken, sessiz kar örtüsü üstünde kimsenin beklemediği bir zamanda açarlar. O kadar güzel, diri ve narindirler ki insan ağlayabilir. Uçuk sarıdır renkleri, titreyen iri taç yapraklarında küçük kar taneleri ışıldar. Sabahın bilinmeyen bir saatini birden açarlar. Karanlık toprağın beyaz kabuğunu çıtırtılarla kırar, bir silkinişte kaldırırlar başlarını. Bir tavşan, bir avcı veya nereye gittiği belirsiz bir yolcu görür onları. Kardelenler der sevinçle. Koparmaya kıyamaz sabaha karşı öten ilk horozu, düşünde gelen çocuk gibi bakar ve gülümser. Yukarıdaki parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi kullanılmıştır? A. Öyküleme, B. Betimleme, C. Emredici anlatım, D. Kanıtlayıcı anlatım, E. Tartışma. Cevap. Betimlemelerde bir nesne veya kavramı adlandırmak, belirtmek ve yarattıkları izlenimleri okura sunmak söz konusudur. Bu parçada da kardelenlerin yazarda bıraktığı izlenimler anlatılmış, betimleme yapılmıştır. Doğru cevap B'dir, betimleme. 8. ayrımın sonu, sayfa 94.